Ayrım 4.
Bana olan tutkunluğundan vazgeçip kendi sağlığını düşünmenin zamanı gelmişti diyordu melodik bir erkek sesi kulağıma. Joe diye haykırdım sesimdeki mutluluğu saklamadan. Nerelerdeydin? Niçin aramadın demek istiyorsun? Söylemek istediğini söyle Kristin. Bunu şefkatle ve bilgece söyledi. Kınarcasına değil. Peki hala niçin aramadın? Senden umudumu kesmek üzereydim. Biliyorum, işte bu yüzden aradım. Kolayca vazgeçenlerden biri değilsin, değil mi? Gerçekten istediğim bir şey için kolay kolay umudumu yitirmem. Yüreğimde bir an duraksama hissettim. Seni tekrar görmek istiyorum Joe. Seninle biraz da konuşmak istiyorum. Biliyorum, konuşacağız ama önce kafandaki romantik düşünceleri silip atmalısın. Bu nedenle seni aramadım. Benimle ilgili düşüncelerini romansla karşılaştırdığın sürece öğrenmen gereken şeyleri öğrenemezsin. Tabii haklısın dedim. Ona karşı hissettiklerimi saklayamadığım için utanmıştım. İlgimi çeken, söyleyecek bir şeyi olan, bana mantıklı gelen birisiyle tanışmadığım o kadar uzun zaman olmuştu ki. O akşam beni kendine öyle hayran bıraktın ki doğal olarak seninle daha sık birlikte olmak istiyordum. Bu o kadar kötü bir şey mi? Evet dedi. Senin için kötü, sana acı veriyor. Seni bana bağımlı hale getiriyor. Senin zevk alman için yarattığım her şeyden seni mahrum bırakıyor. Okyanustan, gün batımından, çiçeklerden, ılık yaz rüzgarlarından, bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmak yerine seni telefon başından ayrılamaz hale getiriyor. Ama beni biraz da takdir etmelisin Joe diye ısrar ettim. Bak bugün seni aklımdan çıkardım ve o saydığın şeylerin hazzını dolu dolu yaşadım. İşte bu yüzden şimdi konuşuyoruz ya dedi. Tıpkı küçük bir çocukla konuşur gibi. Aklın romantik düşüncelerle ve hasretin çektiğin şeylerle dolu olduğu sürece hiçbir şey öğrenemezsin. Onlara ister ders de, ister kurallar ya da başka bir şey, onları öğrenmen çok önemli. İstekli bir öğrenci olmalısın, Kristin. Zihnin tümüyle açık olmalı, yoksa ikimiz de zamanı ziyan etmiş oluruz. Ne dediğimi anlıyor musun? Evet dedim dürüstçe ama kalbim sıkışıyordu. Sesimdeki düş kırıklığını duyuyordu. Kristin dedi şefkatle. Romans, sevgi, ilişki. Bunların hepsini yaşayacaksın ama bir süre değil. Henüz hazır değilsin ve bunu yaşayacağın kişi ben değilim. Olamam da. Seninle birlikte olmamın amacı bu değil. Anlıyorum dedim. Hala hayal kırıklığımı üzerimden atamayarak ama tüm bu güzel şeyler beni bekliyorsa hemen derslere başlayalım. 2 haftayı ziyan ettik bile. Joe gülmeye başladı. Ziyan ettiğimiz zaman yok Kristin. Sadece ikinci dersini öğrenmene 2 hafta kaldı. Bu dersin ne olduğunu sormama izin vermeden devam etti. İkinci dersin ne olduğunu sen tahmin ederek söyle bana. Bu kez konuşmadan önce düşünmek zorunda kaldım. Romantizm tutkunu olmamla ve ne olursa olsun hayattan vazgeçmemekle ilgili bir şey olmalıydı. Pekala diye söze başladım. Tahminimin doğru olduğuna emin olarak. Kişi telefonun çalmasını bekleyerek yaşamını doldurmamalı. Yakın dedi. Ama bu daha büyük bir görüşün yalnızca küçük bir detayı. Bir daha dene. Gözlerimi kapadım, şakaklarımı zorladım. Ama ikinci dersin ne olduğunu bulamıyordum. Bilmiyorum, tutkuyla ilgili bir şey değil mi? Yaklaştın dedi. Şimdi dikkatle dinle. Bu senin için çok önemli. Çünkü bu kuralı sık sık çiğniyorsun. Hazır mısın? Hazırım dedim. Bilmediğim bir kuralı nasıl çiğnemiş olabileceğimi anlamıyordum. Ama bunu başka bir zaman sormam gerekiyordu. İkinci kuralı söylerken sesi derin ve etkiliydi. Anda yaşa. Her anın değerini bil ve ziyan etme. Bir an sessizleştim. Bu kuralın bana uygun olduğu şüphe götürmüyordu. Joe'nun telefonunu bekleyerek birçok değerli anları ziyan etmiştim. Geçmişte bunu ne de çok yaptığımı düşünmek bile istemedim. Hayatımın ne çok anı erkeklerden gelebilecek telefonları beklemekle geçmişti. Ne çok gün batımını, yaz rüzgarını kaçırmıştım. Anda olan ne çok güzelliği görmemiştim. Eğer yalnızca bu son 2 hafta saniyelere çevrilseydi herhalde en büyük günahkar olmam için yeterli olurdu. Günah kavramıyla düşünmemeye çalış dedi Joe kulağıma adeta fısıldayarak. Öğrenmek için buradasın. Geçmişin acılarına gömülmek ya da çekmek için değil. Tüm bu günah işini unut. Günah kavramı benim söylediklerimin abartıldığı, çarpıtıldığı şeylerden biri. Unut bunları. Yalnızca anda yaşa ve gördüğün şeyi sevmeye çalış. Biraz daha sohbet ettik ve Joe'ya artık ona tutkun olmayacağımıza söz verdim. Onun ne söylediğini anlamaya başlıyordum. Söyledikleri son derece mantıklıydı. Ama anda yaşamak için kendimi nasıl eğitecektim? Benim gibi bir insan için zor bir görevdi. Evlenecek miyim? Çocuklarım olacak mı? 5 kilo kaybedecek miyim? Bir ev ya da hiç olmazsa bir daire sahibi olacak mıyım? İtiraf ediyorum, gelecekle ilgili çok fazla düşünüyorum. Bunun hep doğru bir yaşam biçimi olduğunu sanıyordum. Bunun sorumluluk olduğunu düşünüyordum. Eğer anda yaşamaya başlayacaksam aşması güç değişiklikler yapmam gerekiyordu. Yapabilirsin diyerek beni teşvik etti Joe. Ama uygulamaya hemen şimdi başlamalısın. Telefonu kapattığımızda dünya hakkında hiç dikkat etmediğin ayrıntıların listesini yapmanı istiyorum. Öyle büyük şeyler değil. Listeyi basit tut. Günlük şeyler, onların hep var olduğunu kabul ederek artık dikkatini çekmeyen şeyler. Sonra bitkilerine su verirken onların suyu nasıl emdiğine dikkat et. Suyun onları nasıl yeşil ve canlı tuttuğunu gözlemle. Her gün birkaç yeni şeye dikkat et. İstiyorsan yazabilirsin. Yaşamının değişmeye başladığını göreceğine söz veriyorum. Belki yavaş yavaş ama değişecek. Zihnimdeki düşünceler yarış halindeydi. Acaba onunla bundan böyle sadece telefonda mı konuşacaktım? Yoksa yüz yüze de görüşebilecek miydik? Niye yapıyorsun diye ikaz etti. Gelecekte yaşıyorsun ama henüz çok yeniyim bu işte. Dedim biraz savunarak. Bu anda yaşamak işine alışmam için biraz pratik gerekecek. Belki ama bu kendine vereceğin armağanların en değerlilerinden biri. O zaman dedim telefonu kapatmalıyım. Yapacak çok işim var. İyi geceler Joe. Her gece iyidir. Göreceksin derken sesindeki tebessümü işte biliyordum. Onun telefonu kapadığını bildiren klik sesini işittiğimde bir an öylece kaldım. Elimde telefon ahizesi, yüzümde engelleyemediğim bir tebessüm vardı. Ahizeyi yerine yerleştirdim ve su ibriğine yöneldim. Ağzına kadar su doldurdum. Cam kapının yanında yerde sıralanmış bitkilerimi sulamaya başladım. Şimdiden daha yeşil ve sağlıklı görünüyorlardı. Nedense buna hiç şaşmadım. 5. Birkaç gün içinde bitkilerim hızla filiz vermeye başladı. Onların canlı renklerine ve büyüme arzularına hayranlık duyuyordum. Hatta öylesine hızlı büyüyorlardı ki birkaçının saksısını değiştirmek zorunda kaldım. Bir anda şimşek çakar gibi bir ilhamla bitkilerimin beni yansıttıklarını fark ettim. Ben de tıpkı onlar gibi bugünlerde daha renkli, gelişme arzusu içinde bir insan olmuştum. Bu her gün yeni bir şeylerin farkına varmanın başlangıcı olmuştu. Önceleri büyüleyici gün doğumu, gün batımı gibi dramatik şeylere dikkat ediyordum. Sonra küçük şeyleri görmenin ne kadar daha kolay olduğunu fark ettim. Mesela geceleri martılar sahilde rüzgara karşı hep aynı yöne doğru duruyorlardı. Kanatlarını çırpmamaya dikkat ediyorlardı. Çocukluğumdan beri ilk kez gecenin sessizliğinde çekirgelerin şarkılarını dinledim. Bu sesi nasıl çıkardıklarını merak ettim. O kadar ilgimi çekti ki kütüphaneye gidip araştırdım. Gözlerimin önünde yepyeni bir dünya vardı. Apartmanın karşısındaki ağacın üzerindeki kuş yuvası için bir yemlik aldım ve balkonumun tavanına astım. Hatta arada bir hamburgerci dükkanına dalmak yerine evde yemek pişirmeye bile başladım. Bazı sabahlar erkenden kalkıp güneşin ilk kızıl ışınlarının ucunu göstermesine şahit oldum. O kadar dikkat etmeme rağmen güneşin doğuşundan yalnızca birkaç saniye önce görüldüğü söylenen yeşil ışığı hiç yakalayamadım. Tüm duygularımın gittikçe daha kesinleştiğinin farkına varıyordum. İçinde tenis kortu, kuru temizleyici, klorlu yüzme havuzu gibi tüm modern olanaklara sahip büyük bir apartman sitesinde yaşıyordum. Ama bu beton ormanın içinde en dikkatimi çeken şey büyüyen leylakların kokusuydu. El ve ayak parmaklarımı inceliyordum. Onların esnekliğine ve ne büyük hizmet gördüklerine hayran oldum. Solunum, dolaşım, kalp, sindirim gibi beden sistemlerinin çalışmasını gözlemledim. Organların mükemmel çalışma sisteminden şaşkınlığa düştüm. Tüm bunları nasıl hiç görmemiştim? Nasıl insanlar bu mükemmelliğe hiç dikkat etmiyordu? Bu milyonlarca liranın varisi olduğu halde bunu bilmediği için yoksulluk içinde yaşayan bir insanın durumuna benziyordu. Daha soyut şeyler üzerinde düşündüm. Uyku dönemleri, rüyalar, hayvanların kış uykusuna yatmaları gibi. İçim gittikçe yaşama duyduğum derin bir saygıyla doluyordu. Hastaların iyileşme süreçlerine dikkat ediyordum. Bedenin kendisini yenileme ve iyileştirme gücünün karşısında alçak gönüllü olmayı öğreniyordum. Ameliyat geçirmiş hastaların sargı bezlerini değiştirmek artık rutin ve sıkıcı gelmiyordu. Kesip açılan bir midenin ertesi gün yaranın üstündeki derinin kapanmış olduğunu görmek bile mucizeye tanık olmak değil de neydi? Gerçekten bu iyileşmeleri artık küçük mucizeler olarak görmeye başlamıştım. Bu mucizelerin bir parçası olmaktan da onur duyuyordum. Her şeyin ötesinde sağlıklı ve sağlam bir bedene sahip olduğum için şükrediyor ve sağlığımın değerini biliyordum. Önceliklerim olağanüstü hızla değişiyordu. Kısa bir zaman önce boş vakitlerimin çoğunu alışveriş merkezlerinde vitrindeki güzel şeylere bakarak geçirdiğime ve onları satın almanın hayalini kurduğuma inanamıyordum bile. Günlük yaşamımı kuşatan güzellikleri ve bedava mucizeleri nasıl da daha önce görmemiştim. Bunu anlamakta bile zorluk çekiyordum şimdi. Arada bir kendimi keşke Joe arasa da keşfettiklerimi onunla paylaşsam diye düşünürken yakalıyordum. Ama hemen kendimi ikinci dersi hatırlatıyor ve yeniden ona dönüyordum. Her anı en güzel şekilde yaşamaya çalışıyordum. Bu bazen taze çiçekleri koklamak oluyordu. Taze çiçekler artık hem alışveriş listemin hem de mutfak masamın üstünün kalıcı nesnesi olmuştu. Bazen ayaklarımı yüksek bir yere koyup bir kitap okumak ya da kokulu sabunla duş almak veya şiir yazmak da olabiliyordu. Tüm bunlara yaşamın her yönüyle mükemmeldi demek istemiyorum. Hala işimden çok memnun değildim. Hala aşk hayatımdan ve kilomdan memnun değildim. Ama mutluluk potansiyelim gün geçtikçe artıyordu. Beynimin haz arayış mekanizmaları da gittikçe daha yaratıcı oluyordum. Sürekli harika bir gün geçirmenin mümkün olduğunu biliyordum artık. Eğer aklıma hiçbir fikir gelmiyorsa bir an sessizce oturuyor. Bu kendi başına bir mucize. Gerçekten ne yapmak istediğimi soruyordum. Şu anda da kendime bu soruyu sorduğumda canımın gerçekten çikolatalı dondurma çektiğini fark ettim. Hani şu erimiş çikolataya batırdıklarında dondurmanın üstünde donan türden. Oh evet, istediğim buydu. Ayaklarıma rahat bir ayakkabı geçirdim ve en sevdiğim yazlık beyaz şortumun cebine 2 doları sıkıştırdım. Her zaman buzdolabımın dondurucusunda çikolatalı dondurma bulunurdu ama artık yok. Normalde yakındaki dondurmacı dükkanına bile arabayla giderdim ama artık değil. Eskiden apartmanımda oturur kocaman bir kutu dondurmayı mideye indirirdim. Tadını bile alamazdım. Sadece yaşamımdaki boşluğu doldurmaya çalışmaktı bu yalnızlık aktivitem. Zoraki yalnızlığımın bedeli. Şu anda neden bilmiyorum, kendimi yalnız ya da boşluk içinde hissetmiyordum. Gerçekten canım çikolatalı dondurma istiyordu. Yürümekten de ne az dondurma kadar zevk alacaktım. Dondurmacı dükkanının kapısından içeri adımımı attığımda serin bir hava yüzümü okşadı. Sıcak bir yaz gecesinde böyle bir serinlikle karşılaşmanın ilk anının zevkini hashaneme ekledim. Dondurmamı aldım ve külahın yanından sarkan kısımlarını yalayarak oturmak için bir sandalye aramaya başladım. İşte o anda onu gördüm. Joe en uç köşede oturuyordu. Önünde hiç dokunulmamış muzlu dondurma duruyordu. Sanki randevusuna önceden gelmiş ve beni bekliyor gibi bir izlenim veriyordu. Karşısındaki sandalyeye otururken iyi gidiyorsun dedi. Şu ana kadar harika bir öğrencisin Kristin. Teşekkürler diye mırıldandım. Şu anda çikolatalı dondurmam beni iltifatlardan daha fazla ilgilendiriyordu. Hiç durmaksızın konuşmasını sürdürdü. Hani apartmanında saksısını değiştirmek zorunda kaldığım bitkiler var ya, başımı salladım. Hala külahımın yanlarından akan dondurma damlalarını yalamaya çalışıyordum. Hızla büyüyen bitkilerimin saksılarını birkaç kez değiştirdiğimi nasıl bildiğini sormadım bile. Artık onun mucizeleri doğal hale gelmişti. Sen de onlar gibisin diye devam etti. Çok yakında senin de saksını değiştirmek zorunda kalacağız. Gerçekten beklediğimden çok daha hızlı gelişiyorsun. Saksımı değiştirmek mi diye sordum. Ne demek istiyorsun? Daha büyük bir şehre taşınmamı mı isteyeceksin? Yapma Joe, buna hazır değilim. Burada oldukça mutluyum ve... Asla seni yapmak istemediğim bir şeyi yapmaya zorlamam diye sözümü kesti. Ama kendini kandırma. Burada söylediğin kadar mutlu değilsin. O zaman ne demek istiyorsun? Saksını değiştirmek gerekiyor derken başka bir yere taşınman gerektiğini kastediyorsun değil mi? Rahatla. İri sıcacık eliyle avcumu tuttu. Gerçekten istemediğin hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsin. Ağzına bir kaşık dondurma aldı ve ekledi. Zaten bunu... Kastetmemiştim. Peki öyleyse ne demek istedin Joe? Gerçekten bazen söylediklerini anlamakta güçlük çekiyorum. Ağzındaki dondurmanın tadını çıkartıyordu. Yutmadan önce ağzında bir süre gezdiriyor, tadının ve soğukluğunun zevkine varıyordu. Bana öğrettiği ikinci kuralın pratiğini yapıyor diye düşünmekten kendimi alamadım. Anda yaşamakla ve her anın hakkını vermekle ilgili olan dersti ikinci kural. Bu kuralı iyice öğrendim artık diye düşünüyordum. Ağzı kapalı bir şekilde gülümsedi, yine düşüncelerimi okuduğunu biliyordum. Bir şey söylemeden bekledim. Ev ödevini iyi yapıyorsun dedi sonunda. Ama bu saksı değiştirme meselesi ne? Beni endişeye kaptırıyorsun. Sabırsız davrandığımı biliyordum ama yer değiştirme düşüncesi güven duygumu alabildiğine tehdit ediyordu. Cevap vermeyi özellikle geciktirdiğini hissediyordum. Bana sabrı öğretmek istiyordu. Bekledim. Sabrı öğrenmen gerek, dedi suçlayıcı olmaktan uzak, sıcak bir sesle. Ama galiba üçüncü kuralın zamanı geldi. Beklediğinden daha hızlı gidiyorsun. Hiçbir şey söylemedim. Dondurmanın son lokmasını dilimle külahın içine ittim. Böylece külahın dibini ısırarak soğuk ve yumuşamış dondurmayı dibinden emebilirdim. Tıpkı çocukluğumda yaptığım gibi. Joe'nun kendi seçtiği zamanda bana üçüncü dersimi öğreteceğini biliyordum. Onu dürtüklemeye gerek yoktu. Son lokmayı yutarken Joe'nun sesi sanki havaya mistik bir enerjiyle doldu. İlk önce ve en önemli olarak kendine iyi bak. Ben senim, sen bensin. Kendine iyi baktığın ve ilgilendiğin zaman benimle de ilgilenmiş olacaksın. Birlikte birbirimize bakacağız. Yan masadaki adamın bize acayip bir şekilde baktığını görünce utandım. Joe'nun sesi bir yaz meltemi kadar yumuşak da bir Concorde'un kalkışı kadar rüzgarlı da olabiliyordu. Yan masadaki adamın konuşmamızı işittiği belliydi ama Joe ona aldırmıyordu. Aldırma diyerek güldü. Henüz ulaşamadığım kişilerden biri. O 5 yıl sonraki listemde. Pekala kendime iyi bakmalıyım diye tekrarladım. Beni bu konuda sorgulayacağını biliyordum. İlk önce ve en önemli olarak dedi yine. Peki benim kendime baktığımı düşünüyor musun? Koşuyorum, iyi beslenmeye çalışıyorum, sigara içmiyorum ve yaşamını sevmediğini düşündüğün bir işte haftada 40 saat çalışarak ve uyanık saatlerinin çoğunu bedeninin hiç de arzuladığın kiloda olmadığını düşünerek ve hayatında bir erkek olmadığı için yalnızlık duygusuyla geçiriyorsun. Oh, söyleyecek sözüm yoktu. Tamamen haklıydı. Peki bunları nasıl değiştirebilirim diye sordum kendimi biraz haklı görerek. Ayrıca işimden nefret ettiğimi düşünüyorum. İşimden nefret ediyorum. İstersen gece mesailerinde ve hafta sonlarında çalışmayı, doktorların egolarıyla uğraşmayı... Sen dene ve bana ne kadar hoş olmadığını söyle. Tebessümü her zamanki gibi şefkat, anlayış ve sabır doluydu. İşini seviyorsun, dedi yaz meltemi sesiyle. Nefret ediyorum. Seviyorsun ama çok fazla çalışıyorsun. İşine ayırdığın saatleri biraz azaltmalısın. Saatlerimi azaltmak mı? Bunu önermesi bile saçmaydı. Neden öyle geldiğini bilmeme rağmen. Evet, aynen. Peki faturalarımı nasıl ödeyeceğim konusunda da bir önerin var mı? Tabii önerin yaşamak için gereken yiyecek ve barınağa ihtiyaç göstermeyen bir yol bulmayı gösteriyorsa. Şu anda ne söylediğini düşün. Yiyecek ve barınak konusunda mı? Hayır, faturaları ödemek konusunda. Ne tür faturalar ödüyorsun? Paranın büyük bölümünün nereye gittiğini düşün. Bu konuşmadan rahatsızlık duyuyordum ve gösteriyordum da. Pekala, her ay ödemem gereken kira gibi küçük bir ayrıntı var. Sesim alaycıydı ve öyle olmasını da istiyordum. O devasa beton yığını apartman sitesinde yaşaman çok gerekli mi diye karşılık verdi. Avantajları çok dedim savunmayla. Havuzu, tenis kortu ve kuru temizleme servisi var. Dürüst olmaya çalış Kristin. Kadifemsi kahverengi gözleri beni içine çekmişti. Eğer elimde hala dondurma olsaydı eminim ondan yayılan sıcaklıkla sıvı hale gelmiş olurdu. Orada yaşamanın gerçek nedeni ne? Seni orada yaşamaya çeken en önemli şey ne? Düşünmek zorunda kaldım. Nereye varmak istiyordu? Güzel bir apartman sitesinde yaşamanın ne mahsuru vardı? Bunu hak etmiyor muydum yani? Joe yorgun bir günün sonunda rahat ve kullanışlı bir apartmana gelmemi bana çok görüyordu. Düşüncelerini dağıtıyorsun Kristin. Bu apartman sitesinde yaşamayı seçmenin en önemli nedenini hatırlamaya çalış. Bekar erkeklerle tanışmak diye itiraf ettim. Niye? Aşık olayım ve evleneyim diye. İlle de bilmek istiyorsan. Başka niye? Diye sordu. Benim gittikçe artan sıkıntımı görmezden gelerek. Belki daha kolay bir hayat yaşamak için. Belki tüm masrafları tek başıma üstlenmemek için. Bu yanıtım beni bile şaşırttı. Nihayet dürüstlük dedi Joe belirgin bir rahatlamayla. Görmüyor musun Kristin? Böyle yaşayarak kendinle ilgilenmiyorsun. Sana hizmet etmeyen sorumlulukları elimine etsen yaşamın çok daha doyumlu olacak. Yaşamın üzerinde kendime ait bir çatı olması bana oldukça hizmet ediyor. En son ne zaman tenis kortunu kullandın diye sordu. Sakince. Bu soruyu sormasından korkuyordum. Hiç oynamadım diye geveledim. En son ne zaman havuzda yüzdün? Çok acımasızdı. Yüzmeyi sevmiyorum da. Ama saçların ıslanmasından hoşlanmıyorsun diyerek sözümü tamamladı. Özellikle klorlu suyla. Şu 52 dolar ödediğin sarı röflelerinin turuncuya dönmesini istemiyorsun değil mi? Ayrıca makyajsız olmanın zorluğu da var. Peki ne bekliyorsun? Orada erkekler var dedim zayıf bir sesle. Onların beni öylesine görmesini istemiyorum. Neden? duraksadım. Bu sadece utanç verici değildi, acı da veriyordu. Joe bana cesaret veren bir bakışla bekledi ve sonunda dürüstçe yanıt verme cesaretini kendimde buldum. Çünkü onların beni güzel bulmamasından korkuyorum. O zaman benimle çıkmayı teklif etmezler ve yalnız bir yaşam sürmeye mahkum yaşlı bir kadına dönüşeceğimden korkuyorum. Bir an bekledi ve ekledi. Asla yüzmeyen ve istediği hiçbir şeyi yapmayan yalnız bir kadına. Çünkü erkekler senin canının çektiği şeyleri yaptığında görünümünü beğenmezler, değil mi? Kendim bundan alasını söyleyemezdim. Gözlerimi yere indirdim ve başımı salladım. Joe uzandı ve şefkatle eliyle çenemi kaldırdı. O büyüleyici gözlerine beni bakmaya zorladı ve asıl bombasını attı. Ve ömür boyu kendi mutsuzluğun için erkekleri suçlayacaksın. Çünkü onlar çok yüzeyel, değil mi? Haklı olduğunu biliyordum ama 30 küsür yılın şart olması hala içimdeydi ve direnmeden kolay kolay kabullenmeyecektim. ''Bir dakika!'' diye bağırdım. ''Peki arada bir saçlarıma sarı röfle yaptırmak için 52 dolar harcıyorum.'' ''Evet, harcıyorum. Çünkü ben kendim hoşlandığım için yapıyorum. Eğer erkekler de bu saçlarımı beğeniyorsa bence mahsuru yok. Saçlarımı boyuyorum. Çünkü kendimi güzel hissetmemi sağlıyor ve duygudan hoşlanıyorum.'' Havuzun başında oturup terlemekten hoşlanıyor musun? Güzel yanık bir teninin olması ve erkeklerin seni cazip bulması için. Şimdi beni iyice kapana sıkıştırıyorsun. Ne var bunda dedim. Hiç de ikna edici olmayan bir sesle. Hiç de fena olmuyor diye vurguladım. Ama faydası yoktu. İkimiz de benim her şeyi rasyonalize etmeye çalıştığımı biliyorduk. Hiç de fena değil belki dedi. Ama belki çıplak omuzlarını okşayan güneşin altında sahilde yürümekten de hoşlanırsın. Belki ayak bileklerinin etrafında dans eden tuzlu sörf dalgalarından asla içine girmediğin klorlu kimyevi maddelerle temizlenmiş havuz suyundan daha fazla hoşlanırsın. Bugünlerde beyaz tuzlu köpüklerin tadını çıkaran sadece martılar kaldı. Belki, belki yalnız bütün bunlardan hoşlanırsın. Joe başını yenilmiş bir tavırla salladı. Birdenbire onu her zamanki iyimser tavrı olmaksızın görmeye katlanamadım. Birisine harikulade bir doğum günü hediyesi verdiği halde hediyesinin değerinin anlaşılmadığı küçük bir çocuğa benziyordu. Dünya onun armağanlarının değerini hiç bilmiyordu. O ise tüm verdiklerinin değerli olduğunu düşünüyordu. İnsan yapımı, suni zevkleri, onun ayağıma sunduğu harikulade doğal güzellikleri tercih ettiğim için onu incittiğimi biliyordum. Nasıl bu kadar duyarsız olabilirdim? Joe, sahil kıyısında yaşamaktan hoşlanmayacağımı söyledim diye açıklamaya çalıştım. Sadece ekonomik gücüm yetmez. Alıştığın tarzda yaşamak için evet. Nereye varmak istiyorsun? Bu senin düşünmen gereken bir şey. Kafam karışmış görünüyor olmalıyım ki devam etti. Sana bir ipucu vereceğim. Hazır mısın? Onun eski canlılığına kavuşmasından memnun olmuştum. Beni istediği noktaya getirebilmek ona iyi gelmişti. Bir ipucu mu dedim. Ne için ipucu? Saksımı değiştirmek için sanırım. B11 dedi. Sanki bu sözlerden bir şey anlayacakmışım gibi. B11? Bu ne biçim bir ipucu? O da ne? Bir çeşit uçak mı? Makinalı tüfek mi? Ya da başka bir şey? Ne? Güldü. Tabağında kalan dondurmasını bitirdi. Masamızın yanındaki pencerenin önünde park ettiği Harley'ini işaret ederek istersen beni eve bırakabileceğini söyledi. Eve kadar yürümem daha iyi olacaktı. Konuştuklarımız hakkında biraz düşünebilme fırsatı bulacaktım. Eve dönerken başka bir şey düşünemiyordum. Belki sahiden çalışma saatlerimi azaltabilirdim. Bu haftada birkaç saat çalışma fikri nasıl çıkmıştı ortaya? Bu kural hangi taşın üzerine kazınmıştı? 40 saatin kabul edilen bir standart olması yüzünden. Bu kurala boyun eğmek zorunda mıydım? Hayatımda gerekli olduğuna inandığım şeyleri gözden geçirdim. Mesela sarı röflelerim, kendi doğal halimle yaşamak çok daha az maliyetliydi. Evet, birçok şeyden vazgeçecektim. Bazı şeyleri kolaylıkla yapabilirdim ama full time çalışmamayı düşündüğümde bundan suçluluk duyduğumu fark ettim. Belki Joe haklıydı, genellikle olduğu gibi. Belki işim tüm yaşamımın merkezi konumunda olmazsa ondan zevk almayı bile öğrenebilirdim. Kendim...